Merhaba, bugün sizinle bayağı rüzgarlı bir konuya giriyoruz. Doktor Lütfü Şahsuvaroğlu'nun Nihat Genç üzerine yazdığı bir yazı var. Cınıvızın Rüzgarları diye.
Evet, dikkat çekici bir yazı.
İşte onu merkeze alacağız. Nihat Genç'in dünyasında rüzgar ne anlama geliyor? Biraz bunu deşeceğiz. Tabii ki Genç'in kendi metinleri, özellikle Dün Korkusu ve Elias Canetti'nin Kitle ve İktidar eserine yapılan göndermeler de bize eşlik edecek. Amacımız ne? Yani rüzgar neden genç için bu kadar önemli? Kişiliğiyle, o Karadeniz kimliğiyle, aidiyet duygusuyla, doğa ve şehir algısıyla nasıl bağlanıyor? Bunu anlamaya çalışacağız. Hadi bakalım, girelim bu rüzgarla patikaya.
Gerçekten de ilginç bir başlangıç noktası. Yani rüzgar gibi hani her gün hissettiğimiz bir şeyin bir yazarın dünyasında nasıl bu kadar derinleşebildiğini, sembolik bir güce dönüştüğünü görmek ilginç olacak.
Evet.
Elias Canetti'nin kitle simgeleri kavramı da burada bize sağlam bir zemin sunuyor aslında. Göreceğiz ki genç için rüzgar basit bir hava akımı değil, çok daha fazlası, neredeyse varoluşsal bir mesele yani.
O zaman Canetti'den başlayalım. Bu kitle simgeleri neymiş? Şahsuvaroğlu da aktarıyor ya Canetti bunları insanlardan oluşmayan ama kitle gibi hissedilen birimler olarak tanımlıyor.
Aynen öyle.
İşte tahıl tarlaları, ormanlar, yağmur, kumullar, ateş, deniz bunlar kitle gibi davranan, kolektif bir his uyandıran doğal şeyler. Peki rüzgar, o nereye oturuyor bu denklemde?
Canetti için rüzgar da tam olarak bu simgelerden biri. Hatta belki de en hareketlisi, en görünmezi ama en çok hissedileni. Tıpkı diğerleri gibi yani bir aradalık, bir yönelim, durdurulamaz bir güç gibi kitlesel özellikler taşıyor. Ama Canetti'ye göre rüzgarın bir farkı var. Fiziksel olarak doğrudan hissediliyor ve önüne kattığı her şeyi sürüklüyor.
Anladım.
Sadece doğada değil, yani mitlerde, rüyalarda, hatta gündelik dilde bile var. İşte rüzgar gibi geçti, rüzgar ekip fırtına biçmek. Bu simgesel gücünü hep koruyor aslında.
Şahsuvaroğlu da buradan yola çıkarak Nihat Genç'in o Cınıvız kimliğiyle rüzgar arasında çok sağlam bir bağ kuruyor. Diyor ki, Cınıvız hani Karadeniz'in o fırtınalı karakterini denizde, ormanda buluyor ya,
Evet.
rüzgarın uğultusunda da adeta yükselen bir şahsiyet oluyor. Yani rüzgar sadece bir arka plan değil, karakterin kendisiyle özdeşleşiyor gibi.
Kesinlikle. Şahsuvaroğlu'nun yorumuyla rüzgar, gencin ya da Cınıvız'ın kişiliğinin temel direklerinden biri. Hatta olmazsa olmaz sütunlarından biri diyor.
Vay be.
Diğer kitle simgeleriyle karşılaştırınca rüzgar daha aktif, daha nasıl desem fail bir rolde sanki. Deniz dalgalanır, orman uğuldar ama rüzgar onları harekete geçiren güç, bir nevi havaya gibi.
İlginç bir benzetme havaya.
Belki de gencin rüzgara bu kadar merkezi bir rol vermesinin sebebi de bu o hareket ettirici, dönüştürücü potansiyeli yani.
Bu kişisel bağın ne kadar fiziksel, ne kadar derin olduğunu gösteren çok çarpıcı bir anı var. Arslan Bulut anlatıyor. Nihat Genç'le Trabzon'da Figano Yaylası'na çıkıyorlar, 2000 metreye.
Evet, biliyorum o anıyı.
Kayaların üzerinden Karadeniz'i izlerken Genç kollarını iki yana bir açıyor. Kendini tüm varlığıyla o temiz, sert rüzgara bırakıyor. Bulut diyor ki, Kaçkarlara, Kafkaslara doğru uçmak ister gibiydi. Çok mutluydu. Sanki ait olduğu elementle birleşiyor orada.
Muazzam bir tablo bu. Gencin doğduğu toprakların rüzgarına sadece zihinsel değil, adeta fiziksel, hücresel bir ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. O rüzgarla kucaklaşma anı bir tür arınma sanki. Köklerine dönme, kendini bulma ritüeli gibi.
Evet, tam olarak.
Aslan Bulut'un sonradan bu Maçka'ya yaylalara veda gezisiymiş, anlayamadık demesi de olaya trajik bir boyut katıyor tabii. Sanki köklerinden kopacağını hissetmiş de o saf vahşi güçle son bir kez vedalaşıyor gibi.
Ve bu derin bağın tam zıttı bir tabloyu nerede görüyoruz? Şehirde, Ankara'da. Dün Korkusu kitabında anlatıyor bunu Genç. O rüzgarsızlık hissiyle birleşen boğucu yabancılaşmayı.
Evet.
Şöyle diyor, binlerce insanla didişiyorum. Ağaçlar bizim ağaçlar değil, ağaç değiller. İçimizde ve dışımızda uzayan heyülalar. Kımıltı yok, çıldıracağım, rüzgar yok. Şehirdeki o kalabalık, yapay doğa ve en önemlisi rüzgarın yokluğu. Derin bir aidiyetsizlik yaratıyor.
Ve rüzgar şehre nihayet zafer diye girdiğinde bile Genç bunu ironik bir şekilde anlatıyor. Çünkü o muzaffer rüzgar şehirde savuracak bir avuç toprak bulamayınca meczuplar gibi kafasını beton duvarlara, taş kaldırımlara vurarak çılgınlık nöbetleri yaşıyor.
Çok güçlü bir imge bu.
Kesinlikle. Doğanın şehirdeki o yersizliği, köksüzlüğü, rüzgar bile ait olduğu yerden kopunca kimliğini kaybedip meczuplaşıyor adeta gencin gözünde.
İşte tam bu noktada genç şehirdeki o değişmiş, yersiz, yurtsuz rüzgara doğrudan seslenmeye başlıyor. Dün korkusundaki o bölüm upuzun, sarsıcı bir iç döküş aslında.
Evet, bir diyalog gibi neredeyse.
Temelde ne var? Kaybolan bir güce, bir kimliğe, bir bağa duyulan derin bir özlem ve isyan. Rüzgarı resmen sorguya çekiyor.
Evet, o diyalog sadece bir özlem monoloğu değil bence. Aynı zamanda modernleşmeye, doğadan kopuşa, kimlik kaybına, o varoluşsal yalnızlığa karşı sert bir eleştiri. Rüzgar hem gencin hesap sorduğu bir şey, bir muhatap, hem de kendi içindeki kayıpların, çatışmaların bir yansıması gibi.
Kesinlikle. O eski, vahşi gücü arıyor rüzgarda. Şehirdeki haline bakıp soruyor. Nerede dizginlerini kopartıp parlayan atlar gibi pazar yerine dalışın diye haykırıyor adeta.
Hı hı.
Boztepe'nin, Mendire'in o tarihi ve ilahi sırra sahip rüzgarını özlüyor. Şimdiki haline ise isyan ediyor. Diyor ki, çiçekler saksıda, balıklar akvaryumda, insanlar büroda hapis. Rüzgar da gökdelenlere sıkışmış. Bir meteorolik oyuncak olmuş diyor.
Ve bu sıkışmışlığa karşı ondan bir eylem bekliyor. İşte Canettin'in bahsettiği o fiziksel etkiyi, her şeyi beraberinde sürükleme gücünü istiyor ondan. Gencin darma duman et beni, dokun bana, sevişelim, başka kimimiz kaldı yakarışı tam da bu aslında.
Evet, o fiziksel temas isteği çok belirgin.
Rüzgarla sadece nostaljik bir bağ değil bu. Varoluşsal, fiziksel bir temas kurma arzusu. Neredeyse bedensel bir ihtiyaç yani.
Çocukluk anılarını hatırlıyor. O ürperten geceleri, kara yemiş dallarını silkeleyen, gemi düdüklerini taşıyan rüzgarı. Ama bugünkü rüzgarın kimliğini sorguluyor. Sen diyor, erik çiçeklerinin ince tüylü boyunlarında oynaşan rüzgar mısın? Dalgalarla Sibirya'dan bıldırcın getiren, okul ödevini çamura bulayan, minare deviren o eski haşarık uç müsün hala diye merak ediyor. Bu sorgulama aslında kaybedilen bir doğallığa, bir köke ağıt gibi.
Şehirdeki haline yönelik eleştirisi de çok keskin. O ne biçim geliş? Kümesinden kovulmuş horozlar gibi diyor. Toprakla bağının koptuğunu, gücünü yitirdiğini ima ediyor.
Evet.
Hatta teknolojiye esir düştüğünü bile söylüyor. O vantilatör gibi teknik sürtüklerin evlerinde kumar oluyorsun benzetmesi çok ağır mesela. Bu sadece doğadan değil, teknolojinin o yapaylığından da bir kaçış çağrısı aslında.
Ve sonunda o dokunma, birleşme arzusu zirveye çıkıyor. Maziden sesleniyor sanki, ta Nuh peygamber zamanından. İt artık sürükle üfle Allah aşkına diye yalvarıyor.
İnanılmaz bir yakarış.
Anadolu'ya dönmesini, dedelerinin soluğunu getirmesini, o eski güzel belaları yeniden yaşatmasını istiyor. Son yakarışı ise tüyler ürpertici. Vur Yalçın dağlarıma bu gece birkaç tokat, bir taşım daha düşsün. Yani yıkıcı bile olsa o otantik gücü hissetmek istiyor.
İşte bu çok çarpıcı, yıkım pahasına da olsa o köklü doğal gücün varlığını hissetme arzusu. Beton duvarlar arasındaki o sıkışmışlığa, yapaylığa bir başkaldırı bu. Rüzgarın sadece okşayan değil, sarsan, yıkan, gerçek olan gücüne bile bir özlem var burada. Çünkü genç için o güç, sahteliğe karşı hakikatin bir temsili gibi. Bu diyalog, rüzgar üzerinden modern insanın doğayla kopan bağının trajedisini anlatıyor aslında. Çok güçlü bir şekilde.
Rüzgarın bu korkutucu, ürkütücü yüzü de gencin anlatılarında sıkça karşımıza çıkıyor. Çocukluğundan bir anısı daha var. Köy evinde kırık camdan sızan rüzgarın sesi, sabaha dek ürkütücü bir mızıka gibi durmaksızın ruhumuzu titreterek çalardı diyor.
Evet.
Yani sadece huzur veren bir esinti değil, iliklere işleyen bir korku kaynağı da olabiliyor.
Burada doğanın sadece sevecen değil, aynı zamanda tekinsiz, hatta düşmanca olabilen yüzüyle karşılaşıyoruz. Belki Umberto Eco'nun bahsettiği o yabanıl dünya, yani agriotes kavramı akla gelebilir. Medeniyetin kontrolü dışındaki oradaki o vahşi, öngörülemez doğa.
İlginç bir bağlantı.
Gencin rüzgarı bazen arslan gibi kükreyen, ürküten bir güç olarak tasvir etmesi, doğanın bu kontrol edilemez, vahşi ve ezici potansiyelini vurguluyor bence. Rüzgar o yabanıl gücün taşıyıcısı oluyor adeta.
Bir başlıyor ama sonra karanlık çöküyor. Rüzgar kötücül hayaletler gibi fısıltılarla, şeytani, hortlaksı gölgelerle ormana saldırıyor.
Evet, o bölüm çok etkileyici.
Adeta yüzlerce baltasıyla ormana giriyor. Ağaçlar, dallar, sarmaşıklar korkuyla birbirine sarılıp Tanrı'dan yardım dileyerek inliyorlar sabaha kadar.
Bu tür tasvirler doğanın sadece bir güzellik ve dinginlik kaynağı olmadığını, aynı zamanda yok edici, dehşet uyandıran bir güce de sahip olduğunu çok çarpıcı biçimde gösteriyor. Rüzgarın bu ikili doğası, hem hayat veren, okşayan, hem de korkutan, yıkan, gencin anlatımının merkezinde yer alıyor gibi.
Kesinlikle.
Ve işin ilginç yanı, genç bu korkutucu güçten kaçmıyor. Aksine onunla yüzleşmeyi, hatta onun tarafından dönüştürülmeyi arzuluyor sanki.
Tam da bu yüzleşme ve dönüşüm anını anlattığı kilit bir bölüm var. Yüksek bir tepede rüzgarla adeta göğüs göğüse geliyor. İçine kopkoyu mavi bir gölge giriyor. Rüzgar onu önce umutsuzlukla, kırbaç gibi kayışlarıyla hayata sımsıkı bağlıyor. Hatta koyu mavi zincirlerini getirip sarar ellerini, kollarımı diyor. Bir tür teslimiyet anı gibi bu.
Evet, önce bir bağlıyor, sınıyor sanki ama hemen ardından o mucizevi dönüşüm gerçekleşiyor. Rüzgar, tüm bedenimi sımsıkı sardığı o tarihi kayışlarını bir sihirbaz gibi aniden çözüverir.
Evet.
İçindeki o ürperti bitiyor, sonsuz bir ferahlık kaplıyor benliğini. Ve o unutulmaz dönüşüm cümlesi geliyor. Bir köleydim, kral olurum. Bir fareydim, kartal olurum.
Çok güçlü.
Rüzgar burada arındıran, kişiyi sıradanlıktan çıkarıp yücelten, neredeyse kutsal, şamanik bir güç gibi işliyor. Önce bağlıyor, sınıyor, sonra özgürleştirip yeniden doğuruyor. İnanılmaz bir pasaj.
Doktor Şahsuvaroğlu da makalesinin sonunda tüm bu iplikleri bir araya getiriyor, Cınıvız'ın rüzgarlarının Canetti'nin tanımına uyduğunu, hatta onu aştığını iddia ediyor.
Evet, o iddialı yorumu var.
Gencin kişiliğinin bu rüzgarlarla ayrılmaz bir bütün olduğunu vurguluyor. Hatta diyor ki, Canetti, Nihat Genci okusa rüzgarla ilgili yazdıklarını yetersiz bulup yeniden yazardı.
Oldukça iddialı, evet. Ve Şahsuvaroğlu analizi daha da geniş bir çerçeveye oturtuyor. Atatürk'ün Türk milletini tanımlarken kullandığı o meşhur doğa imgelerini hatırlatıyor. Hani milletin tabiatın rüzgarlarıyla sallanan beşiğinde büyüdüğünü, yağmurlarıyla yıkandığını, şimşek ve kasırgalarla hem korkup hem alıştığını, sonunda o tabiat çocuğu tabiat oldu, şimşek yıldırım güneş oldu, Türk oldu dediği pasajı.
Evet, çok bilinen bir söz.
İşte Şahsuvaroğlu bu güçlü benzetmeyi doğrudan Nihat Genç'e uyguluyor. Önce bu memleketin rüzgarlarında, fırtınalarında, kasırgalarında sallandı Nihat, sonra rüzgar oldu, kasırga oldu, fırtına oldu. Bu yorum, Genç'in rüzgarla kurduğu o kişisel bağı, adeta kolektif bir kimliğin, doğayla yoğrulan bir milletin mitik öyküsüne bağlıyor. Çok katmanlı bir analiz sunuyor.
Gerçekten de rüzgarın Nihat Genç için ne kadar çok anlama geldiğini gördük bu sohbette. Yani sadece bir hava olayı değil, vatan toprağı, Karadeniz'in ruhu, vahşilik, özgürlük, kişiliğin özü.
Hı hı.
Aynı zamanda şehirdeki yabancılaşmanın simgesi, anıların taşıyıcısı ve nihayetinde arındırıcı, dönüştürücü bir güç. Şahsuvaroğlu'nun analizi, Genç'in o güçlü metinleri ve Canetti'nin kuramsal bakışı bize bu kapıları araladı. Peki tüm bunlardan sonra aklımızda ne kalmalı, ne dersin?
Sanırım en temel çıkarım şu olabilir, rüzgar gibi doğal bir olgu insanın sadece doğayla değil, aynı zamanda geçmişiyle, kökleriyle, kimliğiyle ve modern dünyanın getirdiği kopuşlarla kurduğu o karmaşık ilişkinin çok güçlü bir metaforuna dönüşebilir.
Evet.
Nihat Genc'in metinleri bu ilişkinin ne kadar hayati olduğunu, kaybettiğimizde neleri yitirdiğimizi ve belki de bu bağı yeniden kurma özlemimizi bize hatırlatıyor. Rüzgar sadece dışımızda esen bir şey değil yani. Belki de içimizde de esmesi gereken bir gücün adı oluyor onun metinlerinde.
Çok güzel bir özet oldu. O halde bu sohbeti bitirirken topu size atalım sevgili dinleyiciler. Sizin için rüzgar ne ifade ediyor? Yaşadığınız yerde, ister büyük bir şehirde olun, ister doğanın içinde, rüzgarla aranız nasıl? Onun varlığını, yokluğunu, o değişen yüzünü fark ediyor musunuz? Belki de Nihat Genç gibi size de farkında olmadan kaybettiğiniz veya derinden özlediğiniz bir şeyleri fısıldıyordur. Üzerine düşünmeye değer doğrusu. Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.